Ayrım 8.
Çok güzel ama dahası var. Tek eşli yasal evliliği insanlar arasındaki cinsel ilişkilerin en yüce, en arzulanır biçimi sayıyoruz. Gerek cinsel ilişkileri sürekli biçimde düzene koyabilmek, gerekse ailenin sağlıklı gelişmesine ve insan toplumunun dengeliliğini sağlayabilmek için tek eşli evlilikten daha iyisi yoktur. Bununla birlikte tek eşli evliliğin ancak pek az kimsenin yaklaşabileceği bir ülke ola geldiğini, olduğunu görmezlikten gelmiyoruz. Gerçekte cinsel yaşamın büyük bir kesimi evlilik öncesinde ve dışında kalmaktadır. Ruhsal ve iktisadi nedenlerden ötürü yasa tarafından sımsıkı bağlanan evlilik, bütün yasal sevgi ilişkilerini kapsamaktan uzaktır. Başka bir deyişle bu ilişkiler sonunda sürekli bir evliliğe dönüşmeyecektir. Demek ki tek eşli evliliğin ancak pek az kimsenin yaklaşabileceği bir ülkü ola geldiğini, olduğunu, cinsel yaşamın büyük kesiminin evlilik dışında kaldığını görmezlikten gelmemekle birlikte bizim programcılar yasal tek eşli evlilikten yanadırlar. İlki olarak evlilik kurumunu savunanlar, onun tarihçesi ve toplumsal görevi konusunda bilgi edinmeyi akıllarından geçirmemektedirler. Oturdukları yerden evliliğin cinsel ilişkinin en iyi biçimi olduğunu kararına varır ama sonra bir solukta bunun tersini de saptarlar. O zaman giriştikleri düzeltimin şöyle budalaca sözlerle eriyip gitmesine şaşılmaz elbet. Onun için bizler şunları istiyoruz. Gerçek bir kadın erkek eşitliğine dayalı yasal tek eşli evlilik sürdürülmeli. İki cinsin birbirini anlamasını artıracak karma okul falan gibi yollarla evliliği ve ana babalığı konu alan eğitimle bir yandan evliliğin ruhsal, öte yandan da iktisadi koşulları geliştirilmelidir. İnsanları evlenmeye götüren durumlar ortadan kalktığı ya da hatta evlilik sürekli olarak yaşamanın amaçlarına karşılık vermediği zaman kolayca gerçekleşebilmesi için boşanma yasaları yumuşatılmalıdır. Özellikle boşanma nedeni olarak suçluluğun yerine uyuşamama geçirilmelidir. Yasal biçime uyulmasa bile karşılıklı sorumlulukların bilincine varılarak kurulmuş ilişkiler ahlaki ve hukuki açıdan tanınmalıdır. Gerek sağlığı koruma önlemleriyle, gerekse temel nedenlerini ortadan kaldıracak ruhsal ve iktisadi araçlarla fahişeliğe karşı savaş açılmalıdır. 1. Buyurgan toplumda kadınla erkeğin gerçek eşitliği allı pullu bir laf olmaktan öteye gidemez. Gerçekten de böyle bir eşitlik demokratik bir iktisadi yaşamla bireylerin bedenlerini diledikleri gibi kullanabilme hakkını elde etmelerini gerektirir. Oysa bu durumlar gerçekleştiği an evlilik de bugünkü biçimiyle ortadan kalkar. 2. Evliliğin iktisadi koşullarının geliştirilmesi de bugünkü üretim koşulları içinde cicili bicili bir söz olmaktan öteye geçemez. Kim gerçekleştirecek bu gelişmeyi? Şimdiki üretim biçiminin sürmesinde çıkarı olan toplum mu? 3. Evlilik konusundaki eğitime gelince o çocukluktan başlayarak veriliyor zaten. Dernek de aslında bu eğitimin sonuçlarıyla savaşmak için kurulmuştur. Cinsel içgüdünün bastırılmasına dayalı bir kurum, eğer bu deyimlere bir içerik kazandırmak niyetindeysek, daha başından karma öğretime de cinslerin birbirlerini daha iyi anlamalarına da karşıttır. 4. Boşanma yasalarının yumuşatılması kendi başına pek bir şey değildir. Ya kadının ve çocukların iktisadi durumu boşanmayı engeller ve yasaların yumuşatılması hiçbir işe yaramaz, ya da üretim koşulları kadına iktisadi bağımsızlık sağlayacak, çocukların bakımını topluma yükleyecek biçimde değişir. Ve o zaman hiç değilse varsayım olarak bir evliliğin bozulması için dış engel kalmaz. 5. Fahişeliğin temel nedenleriyle savaş, onu doğuran nedenler kadınların iş dünyasında çok az kullanılması ve iyi aile kızlarına verilen iffetlik öğretisi olduğundan sağlığı koruyucu önlemlerden çok daha başka şeyler ister. Hem sonra kim alacak bu önlemleri? İş dünyasını düzene koyma gücünden yoksun, yapısı gereği iffetlilik öğretisine bağlı gerici toplum mu? Cinsel yoksulluk bu önlemlerin hiçbiriyle ortadan kaldırılamaz. Şimdiki toplumsal yapının ayrılmaz bir parçasıdır çünkü. B. August Forel. Toplumcu eğilimle hiçbir cinsel bilimci, cinsel işlevin ticarileştirilmesinin insan sağlığında doğurduğu zararları August Forel kadar açık seçik ortaya koymamıştır. O, buyurgan yaşama biçiminin derinliklerine kök salmış bütün temel cinsel güçlükleri görmeyi başarmış ama cinsel yoksulluğun iktisadi nedenlerini anlayamamıştır. Dolayısıyla gözlemleri kılgısal girişimlerle değil, bitmez tükenmez yakınmalarla sonuçlanmış. Cinsel yoksulluğun bugünkü toplum yapısına nedenle sıkı bağlı bulunduğunu açıklayacak yerde akıllı uslu öğütler vermekle yetinmiştir. Önceden kestirileceği üzere kuramsal ön yargısı görüşlerinin çelişkilerinde dile gelmiştir. Forel, genel düzlemde kaldığı sürece seksüelle etikte dile getirdiği gibi gerek erkekte gerekse kadında cinsel içgüdünün doyurulmasının ahlakla ilgili bulunmadığına da inanmaktaydı. Şunları yazar bu konuda. Gözümüzü budaktan sakınmayarak şunu ileri sürüyoruz ki, eşlerden birine, üçüncü bir kişiye ya da ileride doğabilecek bir çocuğa zararı dokunmayan cinsel ilişki ahlaka aykırı olamaz. İnsanın çalışma coşkusu ve zevki çoğu kez doğaya uygun içgüdüsel doyuma bağlı bulunduğundan bu ilişkiler suç alanına girmedikleri sürece hoşgörüyle karşılanmalıdır. Yazılıkları çağa göz önüne getirilirse harika cümleler ama insanın yapısı gereği genel olarak çok eşli olduğunu saptadıktan sonra ki bu olguların gözlemlenmesini çarpıtan iki yönlü ahlakın etkisidir, Forel aşağıdaki öğüdü vermek durumunda kalır. Cinsel alanda ahlaki ülkü, karşılıklı ve sürekli sevgi ve bağlılığa, analıkla babalığın vereceği mutluluğa dayalı tek eşli evliliktir. Bu çağdaş karamsarlarımızın öne sürdüğü kadar ender değilse de pek öyle yaygın da değildir. Ama tek eşli evliliğin olabileceği, olması gereken şey olabilmesi için kesinlikle özgür kılınması gerekir. Yani eşler tam anlamıyla eşit olmalıdır. Çocukların sorumluluğu gibi evliliği dışarıdan güçlendiren bir zorlama bulunmamalıdır. Buysa her şeyden önce eşlerin mallarının ayrılmasını ve kadınla erkeğin yerine getirecekleri her türlü işin doğru olarak saptanmasını gerektirir. İyi ama bu son konut, postülat, dayandığı temeli yani kadının iktisadi ezilişini yok ettiği an evlilik de kendiliğinden ortadan kalkar. Nitekim bakın uygulamada nasıl oluyor. Uzun süredir bir kadına tutkunum ve bu tutkuyla savaşmaya uğraşıyorum diye yazıyor öğüt isteyen bir hasta. Eşlerin en iyisiyle 32 yıldır evli olduğum için böyle bir ilişkinin ne anlamı ne de özürü bulunduğunu çok iyi görüyorum. Ancak gün geçtikçe bu tutkuya direnebilme gücümün zayıfladığını hissediyorum. İlk ağızda anıştırmayı denemeli. Böyle durumlarda öğüt vermek güçtür diye karşılık veriyor Forel. Tutucu toplumda yaşayan bireylerin kafasında hep başka bir kadınla ilişki kurmanın ne anlamı ne de özürü bulunduğu düşüncesi varsa öğüt vermek elbette güçtür. C. Dünya Cinsel Düzeltim Birliği'nin sonu. 1920'lerin sonlarına doğru özgürlük yanlısı toplumcu ve insancı Magnus Hirschfeld çalışmasını Dünya Cinsel Düzeltim Birliği, Weltliga für Sexual Reform adlı örgütte toplamıştı. Bu örgüt dünyanın en ilerici cinsel bilim uzmanlarını ve düzeltimcilerini bir araya getiriyordu. Programı şöyleydi. 1. Kadının siyasal, cinsel ve iktisadi alanlarda erkeğe eşit kılınması. 2. Evliliğin, özellikle boşanmanın, kilise ve devletin koruyuculuğundan kurtarılması. 3. İsteyenin çocuk sahibi olmasını sağlayacak biçimde doğum denetimi. 4. Doğan çocuğun sağlığını güvenlik altına alacak insan dölünü iyileştirici önlemler. 5. Evlenmemiş analarla babasız çocukların korunması. 6. Cinsel etkinlik türlerinin özellikle erkek ve kadın eşcinselliğinin doğru değerlendirilmesi. 7. Cinsel sapıklıkların suç, günah ya da kusur değil, hastalıklı görüngüler sayılması. 8. Fahişeliğin ve cinsel hastalıkların önlenmesi. 9. Yetişkin insanların karşılıklı onamayla giriştikleri cinsel etkinliklerin dışında yalnız başkasının cinsel özgürlüğünü çiğneyen girişimlerin yasalarla cezalandırılması. 10. Örgütlü cinsel öğretim ve eğitim. Birliğin 3 başkanından biri olan Danimarkalı cinsel tutum bilim uzmanı Dr. Lönnbach tam bir yetkiyle bu programın hem değerli yanlarını göstermiş hem de çelişkilerini eleştirmişti. Eleştirilerin özü birliğin tasarladığı düzeltimi siyaset dışı yollardan gerçekleştirmeye kalkmasına, her ülkenin özel yasalarının hesaba katılmasına izin verecek kadar ileri götürülen özgürlükçülüğe, çocuğun ve gencin cinsel yaşamına gösterilen ilgisizliğe, evlilik kurumunun tanınmasına yönelikti. Hirschfeld'in ölümünden sonra Norman Heyer ile Lönnbach aşağıdaki bildiriyi yayımladılar. Dünya Cinsel Düzeltim Birliği'nin bütün üye ve kollarına. Bizler, birliğin şu anda yaşayan başkanları Londralı Dr. Norman Heyer ile Kopenhaglı Dr. Lönnbach, sizlere başkanımız Magnus Hirschfeld'in 14 Mayıs 1935'te Nice'te öldüğünü bildirirken son derece üzgünüz. Birliğin geleceğini incelemek üzere bir toplantı düzenlemek isterdik. Ancak 1932'de Brno'daki toplantıdan bu yana her türlü uluslararası toplantıyı yasaklayan nedenlerden ötürü böyle bir şey yapılamaz. Avrupa'nın iktisadi ve siyasal koşulları yalnız uluslararası toplantıları değil, birliğin bir sürü ülkedeki çalışmasını da yasaklamıştır. Birliğin Fransız kolu dağılmıştır. İspanyol kolu Hildegard'ın ölümünden beri her türlü etkinliği kesmiştir. Daha bir sürü kolun durumu aynıdır. Bildiğimiz kadarıyla etkin bir biçimde işleyen yalnız İngiliz kolu kalmıştır. Uluslararası toplantının yapılamayışı karşısında birliğin yaşayan iki başkanı, Dünya Cinsel Düzeltim Birliği'nin artık uluslararası bir örgüt halinde sürdürülmesinin olanaksızlığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu koşullarda Dünya Cinsel Düzeltim Birliği'nin dağıldığını bildiriyoruz. Çeşitli ulusal kollar etkinliklerini bağımsız olarak mı sürdüreceklerine yoksa dağılmaları mı gerektiğine kendileri karar vereceklerdir. Çeşitli kolların üyeleri arasında birliğin ilk siyaset dışılığını sürdürüp sürdürmeme konusunda görüş ayrılıkları belirmiştir. Kimi üyeler birliğin amaçlarına aynı zamanda toplumcu bir devrim için savaşmadan varılamayacağı düşüncesindedirler. Dr. Hare her türlü devrimci etkinliğin birlik programından çıkarılmasına direnmektedir. Dr. Lanbach ise devrimci işçi hareketine katılmadığı, ayrıca istese de katılacak güce sahip bulunmadığı için birliğin etkisiz kalmaya yazgılı olduğu görüşündedir. Dr. Lanbach'ın görüşü Zeitz, F. Polit, Saykol, U. Zexuelök, 2, 1935, numara 1'de, Dr. Hare'in karşılığı ise numara 2'de yayımlanmıştır. Dünya Cinsel Düzeltim Birliği'nin dağılmasından sonra çeşitli kolların üyeleri bu sorunları kendi başlarına çözmekte özgür kalacaklardır. Norman Hare, G. H. Lanbach. Cinsel yaşamı gerici toplum çerçevesinde özgür kılmaya kalkan bir örgütün sonuydu bu. 3. Cinsel eğitim çıkması. Genel olarak eğitimin, özel olarak da cinsel eğitimin bugünkü bunalımı dikkatleri çocuklara cinsel bilgi verilip verilmemesi konusu üzerinde toplamıştır. Çocuklar insan çıplaklığına, özellikle de cinsel organları görmeye alıştırılmalı mıdır, alıştırılmamalı mıdır? Hiç değilse doğrudan doğruya kiliseye bağlı olmayan çevrelerde genel kanı, cinsel alanda gizliliğin iyilikten çok kötülük yarattığıdır. Eğitimin bugünkü üzücü haline son verme konusunda dürüst ve kesin bir eğilim vardır elbet. Ama bunun yanında eğitim düzeltimcileri arasında kör kör parmağım gözüne anlaşmazlıklar da vardır ve bunların kökeni hem kişisel hem toplumsaldır. Ben burada yalnız çıplaklık ve cinsel eğitim söz konusu olduğunda ortaya çıkan kimi güçlükleri tartışacağım. Çocuğun cinsel iç tepileri arasından özellikle üreme organlarının gözlenmesi ve gösterilmesi eğilimlerini herkes bilir. Eğitimin bugünkü koşullarında bu iç tepiler çok küçük yaşta baskı altına alınmakta, dolayısıyla çocukta iki duygu gelişmektedir. Birincisi, sözü edilen iç tepilerin bir yana itilmesine yol açan kesin yasağın doğurduğu suçluluk duygusu. İkincisi ise, insanın türemesiyle ilgili konuları örten perde ve tabuların doğurduğu cinsel şeyleri saran gizemli havadır. Bu duygu doğal iç tepiyi her şeye şehvetli bir merakla bakmaya dönüştürür ve iç tepinin bastırılma derecesine göre ya cinsel çekingenlik ya da şehvet düşkünlüğü daha çok gelişir. Genellikle ikisi bir arada yaşar. Böylece ilk çatışkının yerini bir yenisi alır. Daha sonra iki çıkış yolu belirir. Ya cinsel içgüdünün bastırılması sürer ve sinir bozuklukları ortaya çıkar ya da bilinçaltına itilen arzu sapıklık yani cinsel organlarını gösterme biçiminde dışa vurur. Eğitimin cinselliğe düşman oluşundan ötürü bireyin öznel rahatını ve toplumsal yaşamını bozmayacak bir cinsel yapının geliştirilmesi rastlantıya ve bir sürü etkene bağlı kalır. Bunlar ergenlik çağının yazgısı, ana baba ve belli oranda toplumsal yetkeden kurtulma ve hepsinden önemlisi doğal kurallara uygun bir cinsel yaşam kurabilme olanağıdır. Öyleyse üreme organlarının gözlemlenme ve gösterilmesini yasaklamanın hiçbir eğitimcinin arzulamayacağı sonuçlar doğurduğunu saptamak son derece kolaydır. Geleneksel cinsel eğitimin tuttuğu yol, cinsel yaşamın olumsuz biçimde değerlendirilmesi ve bu konuda tıbbi değil, ahlaki kanıtların öne sürülmesiydi. Bunun sonucu sinir hastalıkları ve sapıklıklardır. Çıplaklığı kabul eden bir eğitime karşı çıkmak, cinsel etkinliğe düşman geleneksel eğitime izin vermek olur. Öte yandan cinsel eğitimin amaçlarını oldukları gibi saklayarak çıplaklığı kabul etmekse her türlü uygulama girişimini olanaksız kılan, çocuğu eskisinden daha tatsız duruma düşüren bir çelişkiye yol açar. Cinsel eğitim alanında ilericilikle gericiliği uzlaştıramazsınız. Çünkü cinsel güdüler kendi iç yasalarını izler. Genel olarak cinsel eğitim sorununu ele almazdan önce cinselliğe karşı mı, ondan yana mı, yürürlükteki cinsel ahlaka karşı mı yoksa ondan yana mı olduğumuzu açık seçik belirtmemiz gerekir. Sorun konusunda herkesin açık seçik bilince varması görüşlerin uyumunu belirler. Bu olmadan cinsel sorunu tartışmak insanı daha başından başarısızlığa götürür. Biz de şimdi önceden varsayılan şeyleri gün ışığına çıkarmanın bizi nereye götürdüğünü göstereceğiz. Biz sağlığımız için yarattığı tehlikelerden ötürü cinselliğe düşman eğitime karşı cinselliğe dost eğitimden yanayız. Kimileri bu sözümüze tutumumuzun pek tehlikeli olmadığını, cinselliğin değerini kabul ettiklerini, yalnız onun yüceltilmesini istediklerini ileri sürerek karşılık verecektir. Oysa sorun bu değil. Ele aldığımız konu cinselliğin yüceltilip yüceltilmemesi değil. Dişilerle erkeklerin birbirlerine cinsel organlarıyla vücutlarının daha başka heyecan uyandıran yerlerini gösterme korkusundan kurtulup kurtulamayacaklarıdır. Asıl sorun eğiticilere öğrencilerin, ana babalarla çocukların oyun ve yıkanma sırasında birbirlerinin karşısına çıplak mı yoksa donla mı çıkacakları, sözün kısası çıplaklığın doğal sayılıp sayılmamasıdır. Çıplaklık koşulsuz kabul edilirse, koşullu kabule ancak çıplaklığın perhiz alıştırması haline getirildiği çıplaklar kampında rastlarız. Toplumsal ahlak okyanusunun şurasında burasında boy gösteren adacıklar için değil de doğal cinsel etkinliğe yönelmiş köklü bir düzeltim için savaşılacaksa, genel olarak cinsellikle çıplaklık arasındaki ilinti incelenmeli ve girişimin, ki biz işte bu girişimi ele alacağız, saptanan amaçlara uyup uymadığı araştırılmalıdır. Hekimlik yaşantısı, cinsel arzunun bilinçaltına itilmesinin hastalığa, sapıklığa ve şehvet düşkünlüğüne yol açtığını göstermiştir. Biz şimdi cinselliği olumlayan bir eğitimin koşul ve sonuçlarını dile getirmeye çalışalım. Çocuğun karşısına çıplak çıkmaktan utanmazsak, onda cinsel korku ve şehvet düşkünlüğü gelişmez. Ama hiç kuşkusuz cinsel merakını gidermek ister. Bu arzuya karşı koymak güçtür. Ve başarılabilirse bile ancak çocuk için çok daha çetin bir çatışkı, örneğin cinsel sapıklık yaratarak yapılabilir. Bunu kabul ettikten sonra çocuğun kendi kendine okşamasına karşı çıkmak olanaksızlaşır ve ona döl verme sürecini açıklamak gerekir elbet. Çocuğun cinsel ilişki sırasında ana babanın yanında bulunma isteği de geri çevrilebilir. Ama böyle bir davranış cinsel yaşamın doğal sayılmasını kısıtlar. Çünkü o zaman çocuğun neden sevişmeye katılmadığını, ruh çözümsel deneyin de gösterdiği gibi nasıl olsa bu işe kulaklarıyla tanıklık ettiğini söyleyecek köpeksi bir ahlakçıya ne karşılık verebiliriz? İkiyüzlü ahlakçı ayrıca çocuğun hayvanların sevişmesini gördüğünü de söyleyebilir. Neden anayla babanınkini seyretmesin? Bu sorular bizim ahlakçının durumunu güçlendirmekten başka işe yaramayacak ahlaki yanıtların dışında karşılık veremeyeceğimizi gözler önüne serer. O zaman olanca yiğitliğimizi toplayıp çocuğun sevişmemizi seyretmesine izin vermeyişimizin onun çıkarından çok sevişirken rahatsız edilmeme isteğimize bağlı olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısıyla ya yeniden cinsel ahlaka başvurmak ki bu ahlak özü gereği cinsel etkinliğe karşıdır ya da son derece nazik bir konuyu cinsel ilişki karşısındaki tutumumuzu gözden geçirmek zorunda kalırız. İkinci varsayımda yaptığımız işi sayın savcının öğrenmediğinden emin olmamız gerekir. Yoksa halkın yüzünü kızartacak davranışlardan cezayı yeriz. İşi büyüttüğümüzü sanan okura çıplaklığın ve cinsel eğitimin onaylanmasının, bunlar akılsal yoldan ve taslamam gerçekleştirilse bile, gerek eğitimciyi gerek öğrenciyi kodese tıktırabileceğine inanabilmek için bizi azıcık izlemesini söyleyeceğiz. Dipnot. İlkin 1927'de, Zeitz ve Saikon Pedagogik'te çıkan bu kesimi yayımlayan Danimarka ortaklaşmacı Plan Gazetesi yazı işleri yönetmeni alabildiğine özgürlükçü bir hükümet tarafından 40 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Kendi çıkarımız uğrunda çocuğun cinsel ilişkiyi görme arzusunu kandırmacayla geçiştirdiğimizi kabul edelim. Kısa bir süre sonra içinden çıkılmaz çelişkilere düşer. Çocuğun bu işi kendisinin ne zaman yapabileceği konusundaki sorusuna doğru karşılık vermezsek kandırmacalarımızın başarısızlığa uğradığını görürüz. Çocuk yavrunun ana karnında oluştuğunu ve bunun için ana ile babanın cinsel etkinlikte bulunması gerektiğini öğrenmiştir. Ana baba yürekliyseler, çocuğa cinsel organıyla oynamak kendisi için ne denli zevk vericiyse, sevişmenin de kendileri için o denli hoş olduğunu öğretirler. Ancak bunu öğrendikten sonra çocuğun isteği daha fazla ertelenemez. Erginlik çağında cinsel organlar yeniden kıpırdandığı, uyurken boşalmalar başladığı zaman çocuğun cinsel ilişki kurmasını geciktirmeye kalktık mı bizim ahlakçı ne denli gülünç gözükürse gözüksün mantıklı bir davranışla çocuğun sevişmesine izin vermemizi engelleyen şeyleri sorar. İşçi ve köylü dünyasında cinsel yaşamın doğal kurallar gereği erginlik çağında yani 15-16 yaşında başladığının kabul edildiğini söyler. Oğullarımızla kızlarımızın doğal cinsel ilişki kurma tasarılarını 15-16 yaşında hatta daha erken gerçekleştirmeye kalkmalarının aklımızı başımızdan alacağına kuşku yoktur. O zaman biraz duraksadıktan sonra bir takım kanıtlar arar, gencin zihinsel gelişmesinin sıkı perhize bağlı olduğunu öne süren kültürel yüceltme kanıtına sarılırız. O güne dek cinsel kısıtlamasız yetiştirilmiş gençlere kendi çıkarları için şimdilik cinsel ilişki kurmaktan kaçınmalarını salık veririz. Ama bizim bilgili iblis ahlakçı kesin iki kanıt gösterir. Bir kere der, tam bir perhiz yoktur. Cinsel bilimcilerle ruh çözümcüler gençlerin hemen hemen %100'ünün kendi kendilerini doyurduklarını, bununla sevişme arasında pek bir ayrım bulunmadığını söylemekteler. Ayrıca kendi kendini doyurma cinsel gerilimin azalması yönünden doğal sevişmeden daha az etkili olmak bir yana daha yoğun ruhsal çatışkılara bağlıdır. Bundan ötürü daha zararlıdır. İkinci olarak diyecektir ahlakçı, kendi kendini doyurma böylesine yaygın olduğuna göre cinsel perhiz savı doğru olamaz. Duyduğuna göre çocukta ve ergin gençte kendi kendini doyurmak değil, doyurmamak hastalık belirtisidir. Perhizde yaşayan gençlerin sonradan daha etkin yetişkinler olduklarını gösteren bir kanıt yoktur elimizde. Tam tersine, böylelere daha edilgin olmaktadır. İşler bu noktaya gelince, Freud'un kadınların genel zihinsel geriliklerini onların daha büyük bir cinsel baskı altında oluşlarına bağladığını ve bireyin cinsel yaşamının toplumsal erginliğinin aynası olduğunu öne sürdüğünü anımsatabiliriz. Sonradan kültürel gereklilikle cinsel baskıyı öne sürerek çelişkiye düştüğü doğrudur. Doygun cinsel yaşamla doyurulmamış cinsel yaşam arasında ayrım yapmadı Freud. Bunlardan birincisi kafa eğitiminin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. İkincisi ise engeller. Sıkı perhiz dönemlerinde yazılmış bir takım kötü şiirler kanıtlayıcı değildir. Böylece düşünsel açıdan aydınlatılmış olduk. Şimdi bu ipe sapa gelmez kanıtlamamızın gerekçelerini bulmaya çalışalım. Bunu yaparken ilerici amaçlarımızla uyuşmayan, hiç de hoşa gitmeyecek ilginç eğilimler buluruz kendimizde. Zihinsel gelişmeyle ilgili kanıtımız, cinsel yaşamın kendi yolunu izlemesine izin vermeyişimizi akıl çerçevesine oturtma çabamızı gösterir. Ama bütün bunları bizim ahlakçıdan büyük bir özenle saklarız. Büyük bir içtenlikle kanıtlarımızın iler tutar yanı bulunmadığını kabul eder ama hemen ardından daha ciddi kendi ürünümüz olan bir kanıt öne süreriz. Peki onları yetiştirebilmek için elde iktisadi olanak bulunmadığına göre bu ilk birleşmelerden doğan çocuklar ne olacak? Karşımızdaki ahlakçı büyük bir şaşkınlıkla erginlik çağına gelen öğrencilere neden gebelikten korunma çarelerini öğretmediğimizi soracaktır. Ahlaksızlığı önleyen yasaları düşünmek ayağımızı toplumsal gerçekliğin sağlam toprağına bastırır.